Bu kitap, Altı Nokta Köyler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı yasanın ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Ayal Gökçe. Eserin adı Türkiye Şarkısı, Nazım. Yazarı Aziz Nesin. Türü roman. Nesin Yayın Evi. Baskı yılı 1999. ISBN 978-605-5794-06-4. Bu kitap 416 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 11 Mayıs 2012. Kurum telefonu 0312 363 7746. Kitabın arka yüzü. 1972'de kurulan Nesin Vakfı, ortalama 40 çocuğu ve 20 çalışanıyla gönüllüleri de sayarsak 70 kişilik cıvıl cıvıl bir ailedir. Vakfın ana binası Çatalca'da 15 dönümlük yemyeşil bir bahçe içindedir. Her çocuğun ayrı bir odası vardır. İlk ve orta eğitimdeki çocuklarımız Çatalca'daki devlet okullarında okurlar. Yüksek öğretimdeki gençlerimiz bulundukları kentlerde varsa Nesin Vakfı evlerinde, yoksa kiralanan bir evde ya da yurtlarda kalırlar. İlkokul çağına girmeden vakfa giren çocuklar bir meslek edinince, daha doğrusu kendi ayakları üstünde duruncaya değin vakfın koruması altındadır. Nesin Vakfı'nda neredeyse yok yoktur. 25 bin kitaplık kütüphanesi, tiyatro salonu, yüzme havuzu, spor ve oyun alanları, seramik atölyesi, müzesi, bilgisayar odası, hayvanları, inek, koyun, keçi, tavuk, güvercin, tavşan, hindi, ördek, tavus kuşu ve diğerleri. Çeşit çeşit meyve ağaçları, sebze bahçeleri, marangozhanesi ve elbette Aziz Nesin her zaman bizimle birliktedir. Nesin Vakfı'nın gelirleri Aziz Nesin'in yaptıklarının telif haklarından, Nesin Vakfı'nın konutlarının kiralarından ve bağışlardan oluşmaktadır. Heykeltıraş Münevver'i dinleyelim. Nazım, şimdi söyleyin bakayım, siz nasıl çalışacaksınız diye sordu. Dedim ki, sizi başınız yukarıda, bütün büyüklüğünüzle göstermek istiyorum. Yine güldü. Niye şablon işleyeceksiniz, kolay olduğu için mi? Ben sizi bir kahraman, boyun eğmez bir kişi olarak göstermek istiyorum. Yani kahramanın acı, üzünçlü zamanı olmaz mı? Eserde hayat arayın, hayat. Gerçeği arayın. Nazım Hikmet'in gerçeği olan saygısı burada da ortaya çıkıyor. İnsanın, sevilen, yüceltilen insanın bile tek yanlı, saf olumlu yanlarıyla verilmesine karşıdır. Nazım'ın bu düşüncesini açığa çıkaran daha pek çok anılar, yazılar vardır. Bu açıklamayı şunun için yapmak zorunda duydum. Kimileri bu dizi yazıda Nazım'ın küçültüldüğü sanısına kapılmışlar ya da özellikle öyle bir sanı yaratmaya kalkmışlardır. Ben gerçekliğine inandığım, belgeleri olan şeyleri yazıyorum. Bunu da Nazım'a olan büyük saygımdan yapıyorum. Çünkü o böyle olmasını, gerçeğe saygılı olunmasını isterdi. Bu yüzden kendi heykelini alnı yukarıda bir kahraman olarak yapmak isteyen genç heykeltıraş Münevver'e gerçeği arayın diyordu. Yazılar. Ölümünden sonra Aziz Nesin'in arşivinden Nazım'a değin 10 büyük klasör belge, not, kupür ve fotoğraf çıkmıştır. Klasörlerden ikisi Aziz Nesin'in eski yazı notlarından oluşmaktadır. Yeni yazıya çevrildiğinde notlar Nazım Hikmet üzerine yeni bir kitap oluşturabilirler. Ali Nesin. Fotoğraflar Nesin Vakfı Arşivi. Şen olasın Nazım Hikmet. Moskova'ya her gidişimde Nazım Hikmet'in evine de uğruyorum. Bu 5. kez. Nazım'ın evindeyken daha bir acılıyım. Duvarlardaki tanıdığım tablolara, her zaman uzandığı, yattığı, son olarak da ölüsünün konulduğu divana. Bu divanın yanında duran Vera'nın büstüne, Nazım'ın parmaklarının değip dokunduğu bunca eşyaya bakarken düşünüyorum. Şu anda ben Nazım'ın öldüğü yaştayım. Vera Hikmet bana bu kez her zamankinden daha başka bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ama anlatacaklarını uzun girişler, ön sözler yapıyor. Bir türlü öz konuya giremiyordu. Anlıyordum onu. ağlamadan anlatabilmek için sözü döndürüp dolaştırıyordu. Bir bakıma anlatmak istediği konudan korkuyor, kaçıyordu. 3 Haziran 1963'te Nazım Hikmet 61 yaşında öldüğünde Vera 31 yaşındaydı, şimdi ise 44. Öz konuya bir türlü giremeyen Vera'nın konunun dolaylarında konuşmalarında yine de Nazım'a değin anılarını anlatırken gözleri buğulanıyor, sesi titriyordu. Daha önceki görüşmelerimizde hiç de bu denli duygulanmamıştı. Bu kez yaşamının en önemli işini yapmıştı da bu yüzden anlatırken gözleri doluyordu. Nazım'la geçen yıllarını yazmıştı. Bu anılarına Şenolas'ın Nazım adını koymak istiyor, bu adı nasıl bulduğumu soruyordu. Nazım bir şiirinde Şenolas'ın Halep şehri deyimini kullandığından Vera da Nazım'ın anılarını yazdığı kitabına vereceği adla bu şiire çağrışım yapmak istiyordu. Şenolas'ın Nazım, söz diziminin kulağa gelen uyumunda bir eksiklik duyulduğunu, deyimdeki hece ölçüsünün denk düşmesi için Şenolas'ın Nazım Hikmet adının daha uyumlu olacağını, kulağa daha güzel geleceğini söyledim. 1965 yılında tanıdığımda Vera 33 yaşındaydı. İri çizgili, güzel kadın tipindeydi. Odessa Limanı'nda Nazım Hikmet adı konulmuş o güzel şilebin ilk sefere çıkış töreninde bulunmuştuk. Aradan geçen 11 yılda durmadan eskiyip üzerimize dökülen zamanın tozları altından bakıyoruz birbirimize. Çok istiyorum Nazım Hikmet'in öz yaşamını yazmayı. Yıllardır çalışıyorum bu konuda. Adını Türkiye şarkısı koyacağım. Şarkı, çağrıdan türemiş Türkçe bir sözcüktür. Nazım durmadan dünyayı dolanan bir Türkiye şarkısıdır. Rüzgarda renkli ipek kordeleler gibi, dünyanın çevresinde çırpınarak dolanıp uçuşan birkaç Türkiye şarkımız var. Biri gülen şarkımız Nasrettin Hoca'dır. Biri de hep hep hep özlem şarkısı olan Nazım Hikmet. Yurda özlem, mutluluğa özlem, yarına özlem, geleceğe özlem. Yalnız özlem değil, Nazım hem özlem hem umut şarkısıdır. Nazım Hikmet'te yurt özlemi. Vera, Nazım Hikmet'in cigara içtiği çubuk ağızlığı getirip bana armağan etti. Sanırım kayısı ağacı dalından kesilmiş ham, hiç işlenmemiş, bir karış uzunluğunda ortası delinmiş bir çubuk ağızlık, köylerimizin kullandıklarından. Vera, Türkiye'den ona getirmiş tek armağan buydu, dedi. Getirilmiş armağan değil, verilmiş bir armağan. Moskova'ya gelmiş Türklerden birinin armağanı. Kimin verdiğini Vera bilmiyor. Babayev, Türkiye'den gelmiş müzikçilerden biri vermiş olacak, diyor. Bir yurt özleminin nasıl insanın içini yakıp gözlerinde tüttüğünü düşününüz. Nazım, cigara içmediği zamanlarda bile bu çubuk ağızlığı ağzından düşürmez, emzik gibi emermiş. Ağzından çıkarınca da iç cebine koyar, koynunda taşırmış. Nazım'ın bende epeyce eşyası, andaçları, belgeleri, notları, mektupları var. Onları topluyor, koruyorum. Daha da toplayacağım. Bir gün nasıl olsa Nazım Hikmet Müzesi kurulacağına inanıyorum. Nazım'a ilişkin bende olan her şeyi bu müzeye bırakacağım. Vera anlatıyor. Babayev de biliyordu. Nazım geceleyin uykudayken öleceğinden korkardı. Gece yaralığından sonra korkuları artar, bir türlü uyumak istemezdi. Bunu biz de bilmekteyiz. Bu korku Nazım'da daha önceleri de vardı. Nazım yalnız kalmak da istemezdi. Cezaevi koğuşlarında yalnız kalabilmek bir mutlulukken, Nazım hiç yalnız kalmak istememiş, hep odasında bir arkadaşı olsun istemiştir. Bir büyük sanatçının yaşam öyküsünü yazmanın çok büyük sorun olduğunu biliyorum. Her şeyden önce yaşamının ayrıntılarını bütünüyle, bütün özellikleriyle en ince yanlarına dek bilmek gerekiyor. Bu işe önce sevgiyle yanaşmak gerek elbet. Ama sevgi ve hayranlık örtüsü gerçeği kapamamalı. Nazım'a saygım sonsuz olduğu için onun yaşamını elimden geldiğince bütün gerçekliğiyle yazmak istiyorum. Gerçeklikle yazılmış Nazım Hikmet'in yaşam öyküsü, onu olduğu gibi değil de gönüllerince görmek isteyenlerin, onu gerçek insanlıktan çıkarıp mitleştirenlerin hiç de hoşuna gitmeyecektir. Nazım da gerçeklerin yazılmasından yanaydı. Mayakovski'nin Lili 1-2 mektupları yayınlanınca Sovyetler Birliği'nde özellikle Moskova sanat çevrelerinde ağır eleştiriler olmuştu. Olmaz böyle şey deniliyordu. Bir büyük şairin öz yaşamı bu denli çıplaklıkla ortaya dökülmemelidir. Mayakovski'nin yatak odası Kremlin alanına açıldı. Bu eleştirilerden en çok tedirgin olanlardan biri Nazım'dı. Sanatçının aleyhine sanılan en gizli gerçeklerin bile ayrıntılara dek açıklanmasından yanaydı. Baba Efe şöyle söylemişti. Benim için bütün gerçekleri açıklanıp yazılmalıdır. Kadınların yaşama nasıl yön verdikleri de bilinmelidir. Sanatçıların yaşamlarının gizli yanları niçin yazılır, niçin açıklanır? Hatta kimi sanatçılar bunu kendileri yazıp açıklamışlardır anılarında, günlüklerinde. Niçin? Çünkü anlaşılmak istiyorlardır. Bu ayrıntılı gerçekler bilinmedikçe sanatçının yapıtları gereğince anlaşılamaz, doğru yorumlanamaz da ondan. Nazım'ın kadınların yaşama nasıl yön verdikleri de bilinmelidir sözü, onu mitleştirmek isteyenleri çok tedirgin edecektir. Ama gerçek böyle. Şu da var, Nazım'ın kendisi bile söylemiş olsa, kadınların Nazım'ın yaşamına yön vermiş olmaları gerçeğin yalnız bir parçasıdır, eksik bir gerçektir. Yaşamına yön vermiş olan kadınların hiçbiri, Nazım'ın dünya görüşünü değiştirebilmiş değildir. Vera Hikmet, Nazım diyor, gündüzleri işleriyle, yazılarıyla, mektuplarıyla, gelen gidenle, telefon konuşmalarıyla kendisini oyalardı. Böyle oyalanması gece yarısına dek sürerdi. Ama gece yarısından sonra telefon da çalmazdı artık. İşte o zaman sıkıntıları, korkuları başlardı. Bir türlü uyuyamazdı, uyumak da istemezdi. Ya bu divana uzanır, ya şu koltuğa otururdu. Bana, hadi konuşalım, derdi. Konuşurduk, hep konuşurduk. Boyunu anlatırdı. Nazım öldükten sonra birkaç gün kendime gelemedim. Yine bu evde, onun havasında, yine bu eşya arasındaydım. Ölümünden birkaç gün sonra, yine gece yarısı sonrasında Nazım'la burada konuşmaya başladım. O geceden sonra her gece konuştum onunla. Bana, hadi konuşalım dediği eski gecelerimizin o sabaha yakın saatlerinde Nazım'la yıllarca konuştum. Ölümünden sonra neler olup bittiğini anlattım. Çünkü sağlığında bunu çok merak ederdi. Ben de ayrıntılarıyla anlattım hepsini. Yalnız ölümden sonrakileri değil, birlikte geçen günlerimizi, anılarımızı, onunla kaçışımızı, evlenişimizi, dış gezilerimizi. Hani hatırlıyor musun, hani biliyor musun diye anlattım. Yıllarca sürdü bu gece yarısı sonrasının konuşmaları. Sonra bu konuşmalarımızı yazmaya başladım. İşte bu kitap çıktı ortaya. Vera benim buraya aktarabildiğimden çok daha duygulu, çok daha uzun konuşmuştu. Anlatış biçimi de çok etkiliydi. Sanki anlatmıyordu da anlattıklarını oynayarak anlatıyordu. Daha önceki bu konuşmalarımızda ondaki bu anlatış ustalığının ayırdında olmamıştım. Bu açıklamasından sonra Vera'ya kitabı için Şenolas'ın Nazım Hikmet adı yerine Nazım'dan sonra Nazım ya da Nazım'dan sonra Nazım'la konuşmalar adlarını önerdim. Ama kitabının adını değiştireceğini sanmıyorum. Doğru olanı bulabilmek. Vera, size inanıyorum dedi. Sizin bu kitap için düşüncenizi öğrenmek istiyorum. Bütün bunları sizin için anlattım. Çünkü kitaba yazamadığım ama size anlatmak istediğim daha başka şeyler de var. Anlatacağım size. Onları da yazıp yazmamam gerektiğini söyleyin bana. Ben mutfakta yemek işiyle uğraşırken siz de yazdıklarımın son bölümünü okuyun. Bu son bölümü okuduktan sonra yazamadıklarımı da anlatacağım. Anlatacaklarımın bu son bölüme ilişkisi var da bu yüzden okumanızı istiyorum. Vera Hikmet kitabının daktilo edilmiş bir kopyasını bırakıp mutfağa gitti. Vera Feonova'da okuduğu Rusça anıları Türkçe'ye çeviriyordu. Vera Hikmet, kitabının son bölümünde Nazım'ın ölümünden bir gece öncesinden başlayıp ölümüne dek geçen zamanı anlatıyordu. Anlatışı içten, etkili, güzel ve özgündü. Ustalıklı bir teknikle yazmıştı. Nazım'ın yaşam öyküsünü yazarken benim dikkat etmem gereken nedir? Nazım'a ilişkin her sözü, her konuşmayı, her anıyı dinlemek. Nazım'a değin, her yazıyı, her mektubu, her belgeyi okumak. Sonra bütün bunların içinden çelişkileri, tutarsızlıkları, hatta uydurmaları ve yalanları seçip, ayıklayıp atmak. Geriye kalan, olabildiğince doğruları yazmak. Nazım için anlatılanlarda, yazılanlarda uydurmalar çok var. Bu uydurmaların başında Nazım'ın kendi uydurmaları geliyor. Bunları da bulup ayıklamak gerekiyor. Nazım, yaşamından geçmiş kimi olayları, ayrı yerlerde, ayrı zamanlarda o anın gerektirdiğince işine geldiği gibi değişik biçimlerde anlatmış. Niçin böyle yapmış? Kimileyin anlatırken olayı önemsemediğinden, kimileyin belleğinin yanıltmasından ya da bir gülmece olsun diye ya da küçük gizli övünmeler için daha da bilinir bilinmez başka nedenlerle. Vera Hikmet'in kitabının okunmasına kısa bir ara verip, Nazım'ın yaşamından kimi parçaları, değişik biçimlerde nasıl anlatmış olduğuna bir örnek vereyim. zambak kokulu Moskovalı kız. Ali Faik Bercabi adlı Lübnanlı bir Arap genci 1933 yılında İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciyken tatilde Bursa'daki bir akrabasının yanına konuk gider. Burada komünizm propagandası yaptığı ihbarıyla tutuklanarak Bursa cezaevine kapatılır. Verilen karar Yargıtay'ca bozularak sonradan beraat eder. O sırada Nazım Hikmet de Bursa cezaevindedir. Ali Faik bir süre Nazım Hikmet ve arkadaşlarıyla birlikte Bursa cezaevinin siyasi bölümünde bulunur. Ali Faik Bercabi, Nazım Hikmet'e değin anılarını yazmıştır. Dahaca yayınlanmamış olan bu anıların bir bölümünü okuyalım. Bir akşam o pencereden Uludağ yolundaki arabaların ışıklarını seyrederken Moskova'daki evliliğinden söz açmıştı. İlk eşi Moskovalı bir tarım mühendisiydi. Nazım şöyle anlatıyordu. Güzel, çok güzel bir kadındı. Uzun boyluydu. Kuşluktaki göl sularının renginde gözleri, altın rengi saçlarıyla olağanüstü güzeldi. Edebiyat ve resme de ilgisi vardı. Kısa süren arkadaşlıktan sonra evlenmemizi önerdim. Kesin bir karar vermeden önce bir gece birlikte kalmamızı istedi. Öneri şaşılırsa ama öyle olsun dedik. O geceyi onun küçük ama pek güzel döşeli apartmanında geçirdik. Ertesi sabah ben daha yataktayken o çoktan kalkmış işine gitmeye hazırlanmıştı. "Eh ne haber yoldaş?" dedim. "Hele kalk yıkan da sonra konuşuruz." dedi. Kahvaltı ederken önüme birkaç resim kağıdı sürdü. Kağıtlarda göz resimleri vardı. "Bunlar senin dün geceki bakışların," dedi. "Bakışların sevgi ve sevecenlik dolu. O anda bakışlarında kabalık, hoyratlık yoktu. Evlilik isteğine peki. Moskova'daki bu evlilik yaşayışımdan hiç yakındığım yok. Her şey pek güzeldi. Yalnız bir şey canımı sıkıyordu. Karım temizlik delisiydi. Yatağa girmeden önce her gece ille de yıkanmamı isterdi. İlk zamanlar buna katlanmaya uğraştım ama sonraları sinirime dokunmaya başladı. Bu yüzden aramızda tartışmalar eksik olmuyordu. Bir akşam çok yorgun uyuyordum kendimi. Yıkanmadan yatağa girmeye hazırlanırken, "Yıkanmıyor musun?" diye sordu. "Bu akşam çok yorgunum. Yarın sabah yıkansam olmaz mı?" dedim. Üstünde durmadı. Yatağa girer girmez uyumuşum. Ama bir ara derin uykumda bir sıcaklığın gövdemi sardığını duydum. Rüya gibi bir şeydi. Ama rüya değil, sıcaklık sürüyor. Birden gözlerimi açınca irkildim. Karım beni çırılçıplak soymuş, yatağın içinde yıkamaya çalışıyor. Hemen fırladım yataktan. Uykum kaçmıştı. Gün ağrır ağarmaz pılımı pırtımı toplayıp yaşam yoldaşıma Allah'a ısmarladığı çektim. Ama ne yalan söyleyeyim, zambak kokulu bu Moskovalıyı unutamadım. Onu her hatırladıkça hem güler hem tasalanırım. İnsanın mutluluğu şaşılası olaylara bağlı oluyor bazen. Şimdi Paris'te yaşayan Ali Faik Bercavi'nin anılarında bu olaya ilişkin yazı burada biter. Uydurmalarla doğrular. Ali Faik bu anısını Nazım'ın olayı anlatışından 41-42 yıl sonra yazmış olduğu için kimi ayrıntılarda belleği onu yanıltmış olabilir. Ama Nazım bu evlilik olayını çok kişilere çok değişik biçimlerde yani yaşadığı bir olayı imagination'larla değiştire değiştire anlatmıştır. Nazım'ın yaşamı incelenince, yaşadığı olayları değiştirerek anlattığı, yazdığı, hatta yaşamadığı kimi olayları da yaşamış gibi anlattığı görülüyor. Nazım'ın gerçek yaşamını yazabilmek için bu çarpıtılmış, değiştirilmiş ya da uydurulmuş olayların içinden doğru olanı arayıp bulmak gerekiyor. Kaldı ki Nazım'ı anlamak bakımından çarpıtılarak, değiştirilerek anlatılan yaşadığı olaylarla yaşamış gibi anlattığı olayları da değerlendirmeliyiz. Anlatılan bu olaydaki Rus kızı Ludmilla'dır. Nazım'ın ilk eşi değil, ilk eşi Nusret Hanım'dan sonraki ikinci eşidir. Mersin'in Şükrü arkadaş o dönemde Nazım'la birlikte Moskova'da bulunduğu ve onun yakını olduğu için bu olayı başka türlü anlatmaktadır. Ludmilla tarım mühendisi değil, diş hekimiydi. Tarımda çalışan Şükrü'ydü. Sovyetler Birliği'nde kıtlık yıllarıydı. Şükrü tarımda çalıştığı için her hafta Ludmilla'nın evine sebze ve meyve taşıyordu. Nazım, Ludmilla'nın küçük ve güzel evinde yaşıyordu. Hatta bir kez Nazım, yazdığı mektubu Şükrü ile Mayakovski'ye göndermiş, Mayakovski'yi evine yemeğe çağırmıştı. Şükrü, Mayakovski ile karşılaşmasını bütün canlılığıyla anlatıyor. Odasında ayakta dikiliyordu upuzun boylu. Yerde resimler yapılmış kağıtlar, afişler, kağıtlara yazılmış büyük harfli yazılar doluydu. Sert ve tok konuştu benimle. Şükrü, "O zaman iyice kıt kardeşim, rezil olacağız. Mayakovski yemeğe gelecek yahu. Ben de hakkımı verdim Nazım'a," diye anlatıyordu. Nazım, Ludmilla ile mutlu bir evlilik sürüyormuş. O sırada parti onu Türkiye'ye göndermiş. Partinin sözü geçenlerinden biri Nazım'ın Türkiye'ye gönderilmesine karşı. Paşazade olduğu, Burjuva aileden geldiği için Nazım'dan hep kuşkulu. Şükrü ona, senin de baban imam. Ne çıkar bundan diyor. Nazım'ın Türkiye'ye dönmesine karşı olan kişi sonunda toplantıda denetim altında bulunması koşuluyla Nazım'ın gitmesine razı olunca, Nazım yumruğunu vurup ne yapmışım, suçum neymiş de denetimde tutulacakmışım diye bağırıyor. Olayın bu noktasında Hamdi Şamilov'u dinlememiz gerekirdi. Yazık ki Hamdi Şamilov da öldü, hem de hiçbir anı, hiçbir belge bırakmadan. Hamdi Şamilov İstanbul'da Nazım'a bir mektup yazmıştı. Bu yüzden Nazım da İstanbul'a gitmek istiyordu ve Nazım zambak kokulu dediği güzel eşini bırakıp İstanbul'a döner. Bir süre sonra da eşini İstanbul'a getirmek ister. Bu zor iştir ama zorluk yenilir, Ludmilla yola çıkar, Odessa'ya gelir. Odessa'dan vapurla İstanbul'a gidecektir. Odessa'da ağrıları başlar, apandisittir, hastaneye yatırılır. Ameliyatta ölür güzel Ludmilla. Gerçek budur. Nazım'ın yaşamına girmiş kadınlar arasında Ludmilla'dan tek söz edilmemiştir. Nazım da bu olayı çok sonraları hep değişik biçimlerde anlatmıştır. Ludmilla'nın verem olup öldüğü de değişik söylentiler arasındadır. Yazılanlar, yazılmayanlar. Vera anılarında ölümünden bir gece öncesindeki Nazım'ı anlatıyor. Nazım, Vera'nın olduğu odaya gelmiş. Gece, dışarı çıkalım demiş. Vera atkısını almış omzuna. Evin karşısındaki parka gidip bir banka oturmuşlar gece serinliğinde. Evin içi sıcak. Nazım orada Vera'ya çok şaşacağı şeyler anlatmış. Vera anılarında bunu ölünceye dek yaşamımda unutamayacağım şeyler diye niteliyor. Yazmamış ne olduğunu, yazmayacak da. Nazım'ın şiirlerinde dizeleri arasında bulunan yazılmamış dizeleri de anlamak gerekiyor. Ya da şöyle diyelim, yazdıklarını iyi yorumlamak, iyi anlamak. Bana soruyor Vera, bunları yazmalı mıyım? Hayır, yazmamalısınız diyorum. Yazılmamalı. Çünkü doğru değildi o gece Nazım'ın Vera'ya anlattıkları. Nazım'ın mı yoksa Vera'nın mı kimin doğru söylememiş olduğunu ise biz bugün bilemiyoruz. Yemeğe oturmuştuk. Masada 4 kişiydik. Vera Hikmet, Babayev, Vera Feyanova ve ben. Alberto adında bir ressam tanıyor musunuz? Birazcık olsun resimle ilişkim oldu ama Alberto'nun adını bile duymamıştım. Belki siz biliyorsunuz çünkü ünlü bir ressam. Ününe, değerine bir ölçü vereyim size. Picasso'nun çağdaşları arasında saygılı bir çekingenlik duyduğu ressammış Alberto. Onun eleştirilerine değer verirmiş. Pablo Neruda Moskova'ya gelişlerinde kendi evi sayarmış Nazım'ın evini. Vera, çünkü bu evde rahat ederdi diyor. Bir gece bizim yiyip içtiğimiz bu masada onlar da yiyip içiyorlarmış. Nazım çok zaman olduğu gibi yüzü pencereye dönük oturuyor. Neruda masanın dar yanlı başında. Nazım Bursa cezaevi anılarını anlatırken Balaban'ı anlatmaya başlıyor. Epey bir zaman Balaban'ı anlatıyor cezaevinde nasıl nakış işlediğini, resme olan tutkusunu, yeteneğini, resme nasıl başlayıp ünlü bir ressam olduğunu. Neruda birden Alberto'yu tanıyor musunuz diye soruyor Nazım'a. Alberto mu? Kim bu? Pablo Neruda Nazım'ın Alberto'yu tanımamış olmasına canı sıkkın, birden iki eliyle masanın üstündekileri ileri doğru itip ayağa kalkıyor. Hadi diyor, hemen şimdi Alberto'ya gideceğiz. Alberto'ya gidiyoruz. Gece yarısından biraz daha geç saatte arabaya biniyorlar. Neruda'nın gösterdiği yollardan geçip bir apartmanın önünde duruyorlar. Asansörle en üst kata çıkıyorlar. Neruda kapıyı çalıyor. Vera, çok zayıf, kısacık boylu, küçümencik, esmer bir kadın açtı kapıyı. Neruda'yı görünce bizi içeri aldı diye anlatıyor. Bu kadın, Alberto'nun eşi, Clara Sancha'dır. Bir çatı kadına girmişler. Alberto çok uzun boylu, zayıf bir adam. Moskova'da göçmen olarak yaşayan bir İspanyol sürgünü. Yıllardan beri Moskova'da yaşadığı halde Rusça öğrenmemiş. O küçücük çatı katı Alberto'nun tablolarıyla doluymuş. Nazım tabloları görünce neyin ne olduğunu anlamış. Bir gün Nazım'a ressam dostları iki tablo getirmişler. Sürgün bir İspanyol ressamının yapıtları olduğunu, bu ressama yardım için tabloları sattıklarını söylemişler. Nazım, iki tabloyu da satın almış. Ama Alberto'nun kim olduğunu, değerini bilmiyormuş. Adını bile sormamış. Herhangi bir sürgün İspanyol ressamı sanıyor. Çatı arasındaki resimleri görünce, bir iki yıl önce satın aldığı o iki tablonun Alberto'nun olduğunu anlamış. Ama neye yarar? Artık o iki tablon ağzımda değil. Kimde mi? Galya'da. Galya, Galina adının kısaltılmışı. Doktor Galina, Nazım Hikmet'in Vera ile evlenmeden önce 8 yıl birlikte yaşadığı hanım arkadaşıdır. Bütün öbür tablolar gibi. Yalnız tablolar mı? Nazım'ın bütün eşyası gibi. O iki tablo da Galya'da kalmıştır. Bunun neden böyle olduğunu Galya ile konuşmalarımız bölümünde anlatacağım. Vera sofrada bu olayı anlatınca bunu ilk kez duyan Babayev de Nazım'ın satın almış olduğu o iki tabloyu anımsadı. Renklerini, biçimini anlattı. Tıpkı Nazım'ın anlattığı gibi. Daha şaşılası olanı da şu, Galya kendisine kalan tablolar arasındaki o ikisinin ayrıcalığını, önemini, Alberto'nun değerini değil, adını bile bilmiyor. Alberto Nazım'dan önce ölmüş. Bulunabilen, elde olan bütün resimleri toplanıp İspanya'ya götürülmüş. Alberto adına kurulan müzeye konulmuş. Diktatör Franco yönetimindeki faşist İspanya'da, tarihin en uzun faşist diktatörü Franco, Moskova'da sürgünde göçmen olarak yaşamış olan düşmanın, Alberto'nun müzesini açıyor. Çünkü Alberto, onun düşmanı olsa bile İspanya'nın ulusal değeridir, bir kültür bölümüdür. Alberto'nun tabloları bugün çok pahalı. Galya ise sahibi olduğu o iki tablonun değerini hala bilmiyor. Acaba o iki tablo yine Galya'da mı, sattı mı, yoksa birisine hediye mi etti? Nazım Hikmet'in evinde geçirdiğimiz bu geceden iki gece sonra da Galya ile konuştuğumda uygun düşmeyeceği için Galya'ya Alberto'nun o iki tablosundan söz etmedim. Yontucu Alberto. Alberto yalnız ressam değil, yontucu da. Yaşama fırıncı çıraklığı ederek başlamış. Fırında çalışırken ekmek hamurundan heykeller yaparmış. Yontucu Alberto, Moskova'da yaşadığı dar çatı katında yer olmadığı için heykel yapamıyormuş. Büyük bir umut ve iyimserlikle ileride İspanya'da yapılacağını tasarladığı heykellerin, anıtların küçük modellerini yapmakla yetiniyormuş. Bu küçük modelleri yapmak için gerekli gereçleri satın alamadığından, yaşadığı apartmanın alt katındaki bakkalın işine yaramayan ambalaj sandıklarından yararlanırmış. Dar ve küçük çatı katı, ileride yapmayı tasarladığı anıtların, heykellerin küçük modelleriyle doluymuş. Tasarlarını gerçekleştiremeden öldü Alberto. Ama iyi ki o küçük anıt modellerini yapmış. Şimdi onlar da İspanya Müzesi'nde. Vera, Alberto'nun Sovyetler Birliği'nde basılmış olan albümünü getirdi. Albümde tablolarının reprodüksiyonlarıyla anıt modellerinin, heykellerinin fotoğrafları var. Bunlardan biri de 1 Mayıs anıtı için yaptığı modeldi. Albümün başında Picasso'nun dostu Alberto için uzun bir yazısı yer almış. Karar ana. Evinin dış duvarına Nazım Hikmet için konulan taş levhanın açılış günü, törenden sonra dostları Nazım'ın evinde toplanmışlardı. Vera Hikmet, bana kısacık boylu, ince, zayıf, elmacı kemikleri çıkık bir hanımı tanıttı. Alberto'nun eşi. Sonra ekledi. O bana örnektir. İki ünlünün iki eşi. Alberto'nun eşinden bende saçından tırnağına dek bir üzünç anısı kaldı. Onu Lorca'nın oyunlarındaki tutkuları küllenmiş analara, daha da çok Brecht'in Karrar Ana'nın silahları oyunundaki Karrar Ana'ya benzettim. Yanında ince uzun boylu bir delikanlı vardı. Albümünde Alberto'nun fotoğrafını görmüştüm. Bu delikanlı neden çok benziyordu Alberto'ya? Oğluymuş, filolog. Bir zaman Türkolojide çalışmış olduğundan Ömer Seyfettin'in hikayelerini Türkçesinden okumuş. Vera elinde bir fotoğrafla geldi. Bayan Alberto'ya bu fotoğraftan sizde var mı diye sordu. Bayan Alberto olduğunu söyledi. Öyleyse bunu Aziz'e verelim. Bayan Alberto fotoğrafın arkasına bir andaç yazıp imzaladı. Aziz Nesine. Dört büyük candan dost bir arada. Clara Sancha. İspanyolca yazmıştı, kendisi İngilizceye çevirdi. Fotoğrafta Nazım Hikmet, Pablo Neruda, Aragon, Alberto görünüyor. Evet, candan dost, dört büyük insan. Birinci ayrımın sonu, sayfa 21.